Ayrım 53.
Bu kadınların bu şekilde sevinmelerinin ve bayram etmelerinin nedeni Muhammed'in ölümü olayından ziyade kadın hak ve özgürlüğünü yok edip kadını aşağıladığına ve aldattığına inandıkları bir sistemin sona ereceği ümidine kapılmış olmalarıdır. Çünkü düşündükleri odur ki bu sistemin yerleşmesinden önce Arap kadını eşit haklara ve özgürlüklere sahip iken serbestçe sokağa çıkabilir, dilediği gibi giyinebilirken, kendi başına ticaret yapabilirken Muhammed bu özgürlüklere ve eşitliklere son vermiş ve kadını erkeğin kölesi haline getirmiştir. Getirmek için de Tanrı'dan geldiğini söylediği, erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. K3 Nisa suresi ayet 34. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına denktir. K-Bakara suresi ayet 282. Kadınlar aklen ve dinen eksiktir. Kadınlar erkeklerin elinde özgürlüklerini yitirmişlerdir. Evlilikte kadın köledir gibi ve daha buna benzer nice hükmü yerleştirmiştir. Hemen belirtelim ki bu tür bir düşünce sadece Hadramutlu kadınlara değil, fakat daha sonraki yıllarda Arap peygamberinin torunlarına bile hakim olmuştur. Nitekim El-İsbahani'den öğrenmekteyiz ki Muhammed'in en küçük torunlarından olan Emine, ki açık görüşlülüğü ile tanınmıştı, bu konuda hiç susmaz ve çevresinde bulunanlara İslam öncesi dönem itibariyle Arap kadınının çok daha özgür ve çok mutlu bir yaşam olduğunu hatırlatırdı. Kendisine neden sen bu kadar canlı, tatlı, konuşkan, güleç yüzlü bir kızsın da senin kız kardeşin Fatıma aksine somurtkan, aksi Nemrut yüzlü bir insandır diye soranlara, çünkü onun adı büyük annesine izafetle verildi. Benim adım ise İslam'ın gelişinden önce ölen büyük annemin annesine izafetle seçildi diyerek yukarıdaki görüşlerini kanıtlamak isterdi. Bu sözleriyle hiç kuşkusuz Arap kadınının cahiliye diye kötülenmek istenen dönemdeki haysiyetli durumuna özlem beslediğini anlatmış olurdu. Fakat her ne olursa olsun, olayımıza dönecek olursak, Hadramutlu kadınların sevinci biraz önce belirttiğimiz gibi özlem duyar oldukları bağımsızlık ve özgürlük günlerine yeniden kavuşabilecekleri ihtimaline kapılmış olmalarındandı. Ne var ki bu sevinçleri fazla sürmedi. Çünkü olaya tanık olan iki Müslüman vakit geçirmeden durumu Halife Ebu Bekir'e bildirmiş ve bildirirken de bu kadınları fahişe ve şarkıcı kadınlar şeklinde belirtmişlerdir. Bunu duyan Ebu Bekir hiddet ve gazaba kapılır. Derhal Yemen valisi Muhacir İbn Ebi Ümeyye'ye şu emri verir. Tebaamızdan iki tanrı kulu tarafıma başvurarak Yemen halkından bazı kadınların peygamberimizin ölümüne intizar ettiklerini ve bunlara Hadramutlu diğer bazı fahişelerin, kindeli şarkıcı kızların katıldığını, parmaklarına kına yakıp tambur çaldıklarını, göbek attıklarını, böylece Tanrı'ya ve elçisine karşı suç işlediklerini, günaha girdiklerini bildirdiler. Bu satırlarım sana ulaştığında, derhal atına atla ve adamlarınla birlikte bu kaltakların üzerine yürü ve hepsinin teker teker bileklerini kes. Eğer onları korumaya ya da seninle onlar arasına girmeye kalkan olursa, kendilerine çok büyük bir günah işlemekte olduklarını anlat ve yola getirmeye uğraş. Şayet pişmanlık duyacak olurlarsa, pişmanlıklarını kabul et ve canlarını kendilerine bağışla. Eğer olmayacak olurlarsa, kendileriyle konuşmayı kes ve saldırıya geç. Tanrı hainleri korumaz. Fakat kanım ve inancım odur ki, hiçbir erkek kul bu kadınların kötü davranışlarını savunmayacak ve bu kaltakları tıpkı haşeratın kanatlarını yolar gibi İslam dininden söküp atma görevinden seni alıkoymayacaktır. Ve bu insafsız emrinin uygulanmasını teminata bağlamak üzere Ebu Bekir şunu ekler. Ey İbn Ebi Ümeyye! Tanrı adına söylerim ki bu işi ben kendim dahi pekala yapabilecekken seni bu kutsal göreve atadım. Çünkü sana karşı büyük bir dostluk duymaktayım. Bunu yapmakla sana Tanrı'dan büyük mükafat dilemekteyim. Şunu iyi bil ki şayet bu işi, yani Hadramutlu kadınların bileklerinin kesilmesi ve öldürülmeleri işini senin elinden görecek olursa sana tüm inayetlerini indirecektir. Rabbimiz bizi ve seni güçlü kılsın ve gelecek dünyayı bu yeryüzü dünyasından daha iyi yapsın. Amin. Görülüyor ki Ebu Bekir'in hoşgörden uzak bu taktiği Muhammed'in gelenek haline getirdiği taktikten başka bir şey değildir. Nitekim Muhammed bizzat kendisi buna benzer emirler vermiş ve kendi hakkında iğneleyici sözler sarf eden kişileri öldürtmekte kusur etmemişti. Yukarıdaki sayfalarda değinmiş olduğumuz örneklerden bir diğeri olarak hatırlatalım ki, Bedir Savaşı'ndan sonra kendi aleyhinde şiirler yazan Mervan kızı Esma'yı öldürtmek üzere beni bu kadından kim kurtarır diye gönüllü aramış ve bu işi yapacak olan kimsenin Tanrı inayetine kavuşacağını müjdelemişti. Umayra adında biri bu cinayeti seve seve işlemeye hazır olduğunu bildirmiş. Muhammed'den cennete gideceğine dair söz alır almaz Esma'yı bıçaklayarak öldürmüştür. Olaydan sonra halkı camide toplayan Muhammed, herkesin önünde Umayra'ya Mervan kızı Esma'yı öldürdün mü diye sormuş ve ondan evet öldürdüm yanıtını alınca onu faziletli bir mümin olarak ilan etmiş. İşte Tanrı'ya ve peygambere hizmet eden bir kul diye övmüştür. Hadramut olayı vesilesiyle benzeri bir sahneye tanık olmaktayız. Ebu Bekir'den aldığı cennet vaatleri üzerine Muhacir İbn Ebi Ümeyye derhal olay yerine giderek söz konusu kadınların bileklerini kestirmiş, dişlerini söktürtmüş, bu kadınlardan yana olan kişileri kılıçtan geçirtmiş ve böylece fazilet örneği bir kişi olarak bilinmiştir. Vahşet örneği sayılması gereken bu davranış, Ebu Bekir gibi adil ve hoşgörü insanı diye bilinen bir halifeden sadır olmuştur ki, İslam tarihini süsleyen tüyler ürpertici nice olaydan sadece biridir ve tarihi bir gerçek olarak gözlerimizin önündedir. Hemen hatırlatalım ki bu kadınların fahişe oldukları ileri sürülmüş ve bunların Muhammed'e karşı hoşnutsuzluk izhar etmiş olmalarının öyle ciddiye alınacak bir yönü olmadığı iddia edilmiştir. El-Bağdadi'nin bu kadınlar hakkında verdiği bilgilerden anlamaktayız ki bu iddianın da gerçeklerle ilgisi yoktur. Çünkü kadınlardan pek çoğunun eşrafa mensup olduğu, bazılarının Yemen'deki ünlü ailelerden geldiği, içlerinde yaşını başına almış analar, büyük analar ve kızlar bulunduğu, hiçbirisinin fahişelikle ya da hafif meşreflikle ve kötü şöhretle ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu vesileyle şuna işaret etmekte yarar vardır ki, bir kimsenin ölümü haberini sevinçle karşılamak hiç kuşkusuz imrenilecek bir şey değildir. Ve eğer olayımızda Hadramutlu kadınların tutumu sırf Muhammed'in kişiliğiyle ilgili bulunsaydı, bunu hoş karşılamak elbette ki söz konusu olmazdı. Her ne kadar Muhammed kendisine düşman bildiği kimselerin ya da sevmediklerinin ölümünü her zaman sevinç vesilesi saymışsa da o dönemde ve o toplumda bu tür içgüdülerden uzak kalabilenler olmuştur. Hadramutlu kadınlar da bunlardandır. Sevinip bayram etmelerinin nedeni yukarıda değindiğimiz gibi Arap kadınını İslam öncesi değerler ölçüsünden yoksun kılan ve erkeğin kölesi yapan bir zihniyetten yani Muhammed'in getirdiği sistemden kurtulma umuduna dayalıydı. Ne hazindir ki bu umut Arap kadınını temsilen Hadramutlu kadınları ne kadar sevindirdiyse Arap erkeğini de o kadar mutsuz kılmıştır. Nitekim olayın iki erkek tanık tarafından pek şişirilmiş bir şekilde Ebu Bekir'e aksettirilmesi, Ebu Bekir'in de yersiz bir şiddete tepki göstermesi ve birkaç kadının bu tür davranışını sanki ayaklanma olmuş, sanki devlet çökermiş gibi aşırı bir usul ile cezalandırması bunun kanıtıdır. Denilebilir ki Muhammed'in ve onu takliden Ebu Bekir'in ve tabii onu takiben diğerlerinin böylesine insafsız yıldırmaları ve o tarihten bu yana Müslüman erkeğinin kadını sindirme ve kendisine köle etme bencilliği nedeniyle Hadramut olayı İslam'da kadının özgürlük adına giriştiği ilk ve son kıpırdanma olmuştur. Her ne kadar Müslüman ülkelerde özellikle 19. yüzyıldan itibaren o da Batı'nın etkisiyle kadın hakları sorunları ele alınsa da bu davranışları birer direniş ya da kıpırdanma şeklinde kabul etmek mümkün değildir. Çünkü bu uğraşılar kadın hak ve özgürlüklerini çiğneyen şeriat zihniyetine ve düzenine karşı olmamıştır. Aksine İslam dininin kadın haklarına yer verdiği fakat İslam'ın özünün iyi uygulanmaması nedeniyle bu hakların gerçekleştirilemediği tezine dayanmıştır. Oysaki Hadramut olayında rol oynayan düşünce Muhammed'in kadın hak ve haysiyetini yok ettiği ve bu nedenle İslam öncesi dönemin özgürlüklerine yönelmek gerektiği fikrine dayalıdır. O tarihten bu yana bu fikri benimseyen ve açıkça savunmaya yeltenen pek çıkmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki İslam dünyasının aydın sayılan sınıflarına bu bilgisizlik, bu ilgisizlik ve bu cesaretsizlik hakim olduğu süre boyunca Hadramut olayı kadın hakları adına girişilen ilk ve son savaşım olarak kalacaktır. Ve yine hiç kuşku edilmemelidir ki hak ve özgürlüğe özlem duyan Hadramut kadınlarının isyankar ruhunu canlandırmadan ve canlı tutmadan İslam dünyasında kadının çağdaş ölçülere yatkın şekilde özgürlüğe ve şahsiyet bilincine erişmesi mümkün olmayacaktır. Diyanetin yalanları ve kadınları aşağılamaları. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şeriat ve Kadın adlı kitabın vesilesiyle giriştiği saldırganlığa ve yalanlara karşı büyük din bilgini ve fazilet timsali Turan Dursun'un 1 Nisan 1990 tarihli 2000'e doğru dergisinde yayınladığı yazının suretidir. Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Profesör Doktor İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın adlı kitabının en baş kaynağını oluşturan Sahih-i Buhari tercemesi üzerinde duruyor ve kadınlarla ilgili hükümler nedeniyle bir soru önergesi hazırlıyor. 5 Ekim 1989 günlü önergeyi bakanlığın cevaplandırması isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na veriyor. Konu döne dolaşa Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorulmasına varıyor. Diyanet soru önergesinin Şeriat ve Kadın adlı kitaba dayanılarak hazırlandığını belirtiyor ve şeriattaki kadını aşağılayıcı hükümler içinde yalan, iftira diyor. Canver'in soru önergesinde şeriatın kadını aşağılayan hükümlerinden bir bölümü şöyle sıralanmış bulunuyor. 1. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. 2. Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır. 3. Uğursuzluk 3 şeyde vardır. Kadında, evde ve atta. 4. Namazı kat eden şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır. 5. Kadınlar arasında saliha kadın 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. 6. Benden sonra erkekler için kadından zararlı bir fitne bırakmadım. 7. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı. 8. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. 9. Kadın eye kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. 10. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. O sebeple ki Allah erkekleri kadınlara üstün kılmıştır. 11. Kadınlar erkeklerin elinde hürriyetlerini terk etmişlerdir. 12. Eğer erkek tepeden tırnağa cerahat olsa, kadın da diliyle yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez. 13. Elin zinası el temasıdır. Her kim yabancı kadının elini tutar ve onunla tokalaşırsa, kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Canver'in soruları. 1. Bütün bunlar doğru ve geçerli değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı niçin kadınları aşağılayan, küçülten ve erkeğin yanında zavallı kılan hükümlerin yayılmasına aracılık eder? Açıklar mısınız? 2. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yayınları karşısında vatandaşlar kadınların bugünkü çağdaş konumlarına mı, yoksa bu yayınlardaki konumlarına mı itibar edeceklerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı hangisine itibar etmektedir? Açıklar mısınız? Diyanet cevap yerine yalana başvurur. Kadınları aşağılayan şeriat hükümleriyle ilgili olarak Diyanet'in yapması gereken neydi? En başta dürüstçe davranmaktı kuşkusuz. 1989 gün ve 10/027/1302 sayılı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın yazısında Şeriat ve Kadının yazarı Profesör Doktor İlhan Arsel'e saldırıyor, cevaplanmasını isteyen, kadını aşağılatıcı hükümleri de bir kısmını atlayarak ele alıyor. Ele aldıklarını da ters yüz ediyor, saptırıyor, var olanı yok göstermeye çabalıyor. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. Diyanet yazısında başkanlığın sözü edilen eserinde böyle bir cümle yoktur diyor. Sonra da bu hükmün Kur'an'da Bakara suresinin 282. ayetinde yer aldığını belirtiyor. Zaten sorulan gündeme getirilen cümle değil, hükümdür. Diyanet bu hükmün Kur'an'da var olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Sorun bitmiştir. Ama Diyanet bu hükme bir gerekçe uyduruyor. Daha doğrusu çok öncekilerin uydurduğu gerekçeyi koyuyor. Kadınların erkeklere oranla hafızaları zayıftır. Çünkü fertler arasında yapılmakta olan çeşitli sözleşmelere genellikle seyrek şahit olurlar. Bu durumda olanların hafızalarının zayıf olayları hatırlamalarının zor olacağını psikoloji de ortaya vurmuştur. Şeriatçılar bunu hep yapmıştır. Şeriatın kadını aşağılayan hükümlerine kılıf bulmak için kimi bilim dallarını da kendilerine göre yorumlayıp yalancı tanık gibi kanıt göstermeye çalışmışlardır. Şeyhülislam Musa Kazım 1858-1920 şeriatın kadını aşağı dereceye iten hükümleri konusunda şeriatın her buyruğunda insanlar için yararlar olduğunu savunmuş, kadın erkek arasındaki farkın bir doğa yasasının gereği olduğunu, kadının tüm görevinin ev işleri ve çocuk bakımı çerçevesinde toplanması gerektiğini savunmuştur. Bakınız Musa Kazım, Hürriyet Müsavat, Sırat-ı Müstekim, 1326, sayı 1-2-3, İsmail Kara. Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 1 Taksim 54 ve Ötekiler, Diyanet Yayınlarından Anglikan Kilisesi'ne Cevap adlı kitapta da şeriatın kadına aşağı derecede yer vermesini savunmak için kadın erkek arasındaki biyolojik farklar uzun uzun sıralanmıştır. Bakınız sayfa 151-161. Kadınlar aklen ve dinen eksik yaratıklardır. Canver'in soru önergesinde bu da olduğu halde Diyanet cevap yazısında bunu atlamış. Yani İslam'da ve kendi yayınlarında böyle bir hüküm bulunmadığını söyleyemiyor. Uğursuzluk 3 şeyde vardır: karıda, evde ve atta. Diyanet, önce belirtelim ki İslam dininde uğursuzluk, yani bir şeyi uğursuz sayma yasaklanmıştır. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne safer ayında, ne kuşun uçmasında, ne baykuşun geceleri ötmesinde, ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır buyurmuştur diyor. Bakınız sayfa 3. İslam dininde uğursuzluğun bulunmadığı ve yasak olduğu gerçek değildir, yalandır. Bir başka yalan da ne safer ayında diye çevirisi yapılan hadiste ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır dendiği sözü edilen hadis aynen şöyle: hastalık bulaşması yoktur, la adva. Kuşlu uğursuzluk yoktur, la tiyarate. Baykuş da yoktur, la hamete. Safer ayının iyilik ve kötülük getirmesi de yoktur, la safare. Bu hadisin sonu var ama uğur ya da uğursuzlukla ilgili değil. Yani hadiste ne de başka bir şeyde uğursuzluk vardır denmiyor. Bu tümüyle Diyanet'in uydurması. Diyanet gerçeği saklama çabasını şöyle sürdürüyor: hadis-i şerifin Buhari muhtasarında cilt 8 sayfa 312-313'teki aslı ise şu şekildedir: eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı kadında, atta ve meskende olurdu. Varsayalım ki hadisin aslı böyledir. Burada da kadın aşağılanmış olmuyor mu? Kaldı ki hadisin Buhari muhtasarındaki aslı bu değildir. Kendi yayınlarından olan bu kitapta 1211 no'lu hadistir ve burada da Türkçe'ye şöyle çevrilmiştir: Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uğursuzluk ancak 3 şeyde, atta, kadında, evde hasıl olur buyurduğunu işittim dediği rivayet edilmiştir. Ve bu hadis Diyanet'in söz konusu yayınından başka İslam dünyasında en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında da yer alıyor. Bakınız Buhari, Es-Sahih, Kitabul Cihad 47, Müslim Es-Sahih, Kitabul Selam 115-116, Hadis No 2225, Ebu Davud Sünen Kitabut Tıb 24, Hadis No 3922, Tirmizi Sünen Kitabul Edeb 58, Hadis No 2824, Nesai Sünen Kitabul Hayl 5, Hadis No 3598, İbn Mace Sünen Kitabun Nikah 55, Hadis No 1995, Ahmet İbn Hanbel 2 Taksim 8, Muvatta İstizan 22. Demek ki bu hadisin yok sayılması mümkün değil. Namazı kat eden şeyler: köpek, eşek, domuz ve kadın. Diyanet cevap yazısında Buhari'de bu anlamda bir hadis yoktur. Aksine namaz kılanın önünden bunların geçmesiyle namazın bozulmayacağını ifade eden hadisler vardır diyor. Bu bir saptırmacadır. Çünkü Buhari'de bulunmayan hadisler de hadistir. Bu hadislere göre de İslam'da hüküm belirlenmiştir. Bu konuda da öyle. Diyanet'in kendi yayınlarından olan Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih'te bu yönde açıklama vardır. Ve bu açıklamaya göre Mekul Ebul Ahvas, Hasan Basri ve İkrime, namaz kılanın önünden köpek, eşek, kadın geçerse bunların namazı bozacağı görüşünü paylaşmışlardır. İbn Abbas da kara köpek ve adet gören kadının önden geçmesi durumunda namazın bozulacağını savunmuştur. Ata İbn Ebi Rabah da İbn Abbas'ın görüşündedir. Ahmet İbn Hanbel'den de düz kara köpek, eşek ve kadının önden geçtiği namazı bozacağı görüşünde olduğu aktarılmıştır. Ehli Irak, Irak halkı, Irak uleması da fıkıh kitaplarında yazılı bulunduğuna göre köpek, kadın, eşek ve domuz namaz kılanın önünden geçtiği zaman namazı bozar. Söz konusu Diyanet yayınında bu bilgiler verildikten sonra dayanak olarak alınan hadis en sağlam hadis kitaplarından olan Müslim'in Es-Sahih'inden şu çeviriyle aktarılıyor. Önünde deve semerinin art kaşı boyunda bir sütresi, engel olmayan kimsenin namazını kadın, eşek, bir de kara köpek kat eder, keser, bozar. Yine aynı yerdeki açıklamaya göre soru soran biriyle Ebu Zer arasında şu konuşma geçer. Kara köpek namazı bozuyor da kırmızı köpek neden bozmuyor? A kardeşimin oğlu, ben de senin sorduğunu peygambere sordum. Peygamber kara köpek şeytandır buyurdu. Buhari'nin yer verdiği hadisler arasında Ayşe'nin bir tepkisini görürüz. Diyanet'in yayımladığı Tecrid'in 309. hadisi olarak yer verdiği açıklamaya göre Ayşe, siz biz kadınları köpek ve eşekle bir mi tutuyorsunuz demiştir. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Diyanet bu anlamda bir sözün kendi yayınlarında bulunmadığını belirtiyor. Bakınız sayfa 8. Ama böyle bir hadis yoktur diyemiyor. Arsel bu hadis için İslam dünyasınca ünlü İmam Gazali'nin yapıtlarını gösteriyor. Gazali'nin İhya-u Ulumiddin adlı ünlü kitabında bu hadis yer alıyor. Türkçesi için bakınız Serdaroğlu çevirisi 2 Taksim 11-118. Arapçası için bakınız 2 Taksim 42. Benden sonra erkekler için kadından zararlı bir fitne bırakmadım. Bu da Muhammed'in sözlerinden. Diyanet yayınlarından Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih tercemesinde hadis No. 1797 cilt 11 sayfa 267. Canver'in önergesinde bulunduğu için Diyanet buna da cevabında yer veriyor. Böyle bir hadis yok diyemiyor. İtiraf etmek gerekir ki kadınlar için de erkekler için gerçekten fitne amili olanlar vardır. Bazı erkeklerin bu tip kadınlara ram olmaları, yüzünden meydana gelen aile dramları her gün gazete sayfelerini doldurmaktadır. Ancak bu hadisi şerif bütün kadınlar fesat amilidir anlamına gelmez diye başlıyor ve hadisi yorumlarla anlamının dışına taşarak saptırıyor. Sayfa 8-9. Oysa Muhammed kadınlar içinde fitne olanlar vardır dememiştir. Sözünü kadınlar için genel olarak söylemiştir. Yani genelleme açıktır. Diyanet genelleme yapıldığında Tegabun suresinin 14. ayetini gösteriyor. Ayete de amaçlı olarak yanlış anlam veriyor. Ayette, ey inananlar, eşleriniz ve çocuklarınız içinde size düşman olan vardır. Sakının onlardan denir. Hemen sonraki ayette ise fitne yönünden genelleme yapılır. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir denir. 15. ayet. Demek ki ayetlere göre kadın ve çocuklar içinde düşman olanlar vardır. Ama fitne yönüne gelince genelleme söz konusudur. 15. ayette çocuklarla birlikte karılar yoktur. Ama Muhammed söz konusu hadiste özellikle kadınlar üzerinde durmuş ve kendisinden sonra gelecek zaman içinde en zararlı yaratıkların kadınlar olduğunu çok kesin ve açık bir biçimde söylemiştir. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı. Diyanet Muhammed'in bu sözleri söylediğini ve kendi yayınlarında da yer aldığını kabul ediyor. Ama bunun kadınları aşağılayıcı olmadığını savunuyor. Sayfa 8. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Diyanet cevap yazısında bunu da atlamış. Dolayısıyla bu hadisinde varlığını ve kendi yayınlarında bulunduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Kadın eğe kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu kendi haline bırak ve eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak. Hadis tam böyle değil. Ama bunu anlatır nitelikte. Diyanet cevap yazısında hadisin tam böyle olmamasını İlhan Arsel'in aleyhine kullanıyor. Sayfa 8. Oysa önemli olan bunun anlatılıyor olması değil midir? Diyanet yayınlarından Tecrid'de 1816 numarayla yer alan hadise bakıldığı zaman bunun anlatılıyor olduğu görülür. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Diyanet bunun Nisa suresinin 34. ayetinin İlhan Arsel tarafından tahrif edilmiş bir meali olduğunu söylüyor. Sayfa 6. Ve bir kez daha yalana başvuruyor. Çünkü bu söz Nisa suresinin 34. ayetinin ilk tümcesinin tam karşılığıdır. Diyanet'in resmi çevirisinde de bu anlam verilmiştir. Arsel bu sözün ayetin tümü olduğunu zaten ileri sürmüyor. Zina çeşitleri. Elin zinası el temasıdır. Her kim yabancı bir kadının elini tutar onunla tokalaşırsa, Kıyamet gününde onun iki avucuna ateş konur. Birinizin başına demirden bir şişin vurulması, onun kendisine helal olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha hayırlıdır. Bu yalnızca bir hadis değildir. Birkaç hadisten oluşmuştur. İlhan Arsel'de kitabında bunu belirtiyor. Bakınız Şeriat ve Kadın, İstanbul 1989, sayfa 100. Ne var ki Diyanet bunu görmezlikten gelerek demagojiye sapıyor ve bunun tecritte 2132 numarayla yazılı olan hadisin tam karşılığı olmadığını söyleyip Arsel'in aleyhine kullanmaya çabalıyor, sayfa 7. Canver'in sorularına karşılık verilmiyor. Canver sormuştu, Diyanet kadını aşağılatan hükümlerin yayılmasına niçin aracılık ediyor? Diyanet, yurttaşların kadınların hangi konumlarını benimsemelerini istiyor? Bu yayınlardaki ilkel konumlarını mı, yoksa çağdaş konumlarını mı? Ve Diyanet'in kendisi kadının hangi konumundan yana? Diyanet, cevap yazısında bu sorulara açıkça karşılık vermiyor. Ama kadının hangi konumundan yana olduğunu çok açık biçimde belli ediyor. Diyanet, kadının İslam şeriatının uygun gördüğü konumda bulunmasından yana. Kitabın sonu. 27 Ekim 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.